Sayfa 348. Minik Mark öğleye doğru Shannon'ı otelinden aradı ve kahvaltılarını birlikte ettiler. Shannon Belçikalı'ya Schmeisser'leri sınırdan kaçırıp bir Fransız limanında yüklenmeye uygun bir biçimde paketlemesini söyledi. Yeni mahsul patates diye sandıkların içinde gönderelim diye öneride bulundu Mark. Shannon başını iki yana salladı. Patatesler sandık değil, çuval içinde gönderilir dedi. Bunu denemeye kalkarsak silahların hepsini ele geçirebilirler. Benim daha iyi bir fikrim var. Shannon tasarısını yarım saat içinde ayrıntılarıyla Fleming'e anlattı. Yarı otomatik tabancaların nasıl sınırdan geçeceğini anlayan Belçikalı başıyla onayladı. Peki dedi Shannon'ın açıklaması bitince. Sabahları bar açılıncaya kadar garajda çalışabilirim. Bunları ne zaman güneye götüreceğiz? 15 Mayıs dolaylarında dedi Shannon. Şampanya yolunu izleyerek götüreceğiz. Sana yardım etmesi için Jean Baptiste'i göndereceğim ve malı Paris'te başka bir kamyona yükleyeceğiz. 15 Mayıs'a kadar hepsinin paketlenip yüklenmeye hazır olmasını istiyorum. Ostende Paris kaçakçılık seferini yapana kadar kamyonu garajdan çıkarmamaya karar verdiklerinden limana bir taksiyle gittiler. Shannon Dover'a gidecek arabalı vapur için bir bilet aldı. Yaya olduğu halde ona güçlük çıkarmadılar. Akşamüstü Londra'daydı. Günün geri kalan bölümünde oturup Andy'ine raporunu yazdı. Silahların kimden alındığını ve nereye saklandığını raporunda belirtmedi. Raporuna harcamaları ve Bruges'de kalan parayı gösteren bir sayfa ekledi. Sonra da bunu bir zarfa koyarak Andy'nin posta kutusuna yolladı. O cuma sabah postasıyla Shannon'a Jean Baptiste Langarotti'den büyükçe bir paket geldi. İçinde 3 broşür vardı. Bunlar 3 ayrı Avrupa firmasının broşürleriydi. Broşürlerdeki botlar, deniz kurtarma botları, su kayağı için hız botları, keyif botları gibi adlarla tanıtılıyordu. Bunların deniz komando botları örnek alınarak yapıldıklarına tek sözcükle bile değinilmiyordu. Shannon her broşürü ilgiyle okudu. 3 broşürden biri İtalyan, biri İngiliz, biri de Fransız firmasınındı. İtalyan firmasının Côte d'Azur'da 6 yetkili satıcısı vardı ve aynı zamanda teslim koşulları da Shannon'ın isteğine en uygun olandı. En büyük modelinin boyu 5,5 metreydi. Üstelik ikisi hemen teslim edilebilirdi. Bunlardan biri Marsilya'da, öteki Cannes'daydı. Fransız firmasının broşüründe denizde çekilmiş 5 metrelik bir teknenin fotoğrafı vardı. Kıçı denizde, burnu havada hızla giderken çekilmiş bir fotoğrafı. Langarotti mektubunda bu teknelerden birinin Nice'deki bir mağazada satıldığını da bildiriyordu. İngiliz malı olanların hepsinin ancak özel siparişle getirilebileceğini, ayrıca istediklerine uygun başka botların da bulunduğunu ama parlak renkli oluşlarından ötürü bunların üstünde durmadığını yazıyordu. Bir de her bot için gerekli dıştan takma 50 beygir gücündeki motorları satan birçok mağaza olduğunu, istedikleri zaman alabileceklerini bildiriyordu. Shannon uzun bir mektupla cevap verdi. İtalyan firmasının 2, Fransız firmasının da 1 botunu almasını istedi. Mektubunu alır almaz hemen alım işine başlamasını ve fiyatların %10'unu postayla göndermesini istedi. Her bot için 1 de motor alması da ama en iyisinden ve her motoru değişik yerlerden almakta titizlik göstermesinin gerekli olduğunu bildirdi. Shannon broşürlerde verilen fiyatların toplamını çıkarınca 4000 sterlinin biraz üstünde olduğunu gördü. Yardımcı malzeme için toplam 5000 sterlin ayırdıklarına göre bu hesapça bütçeyi biraz aşıyorlardı. Ama bu sonuç onu kaygılandırmadı. Silahları alırken önceden yaptığı hesaba göre karlı çıkmıştı. Gemi alımında da aynı şeyi umuyordu. Langarotti'ye 4500 sterlin göndereceğini, kalan parayla elden düşme ama hala kullanılır sigortalı bir kamyon almasını istediğini de ekledi. Kamyonla botları ve motorlarını kendisi alacak, Toulon'a götürüp ihracat firmasına kendi elleriyle teslim edecekti. Bütün alım işlemi 15 Mayıs'a kadar bitecek, mallar yüklenmeye hazır olacaktı. O günün sabahı Langarotti, Shannon'la Paris'te kaldığı otelde buluşacak, buluşmaya kamyonla gelecekti. Paralı askerlerin lideri o sabah bir mektup daha gönderdi. Mektubu Bruges'deki Crédit Bank'a yazmış, Bay Jean Baptiste Langarotti'nin Marsilya'daki Société Générale Bankası'ndaki hesabına 2500 sterlin karşılığında Fransız frankı havale etmelerini istemişti. Her iki mektubu da öğleden sonra ekspres olarak postaladı. Dairesine döndüğünde yatağına uzanıp gözlerini tavana dikti. Yorgun ve bitkindi. Son 30 gün içindeki yorgunluğunun acısı yavaş yavaş çıkıyordu. Ama işler tasarıya uygun olarak ilerliyordu. Alan Baker, Haziran'ın ilk günlerinde Yugoslavya'dan havan ve bazukaları alacak, Schlinker, Madrid'den onlara bir yıl yetecek 9 milimetrelik cephaneyi sağlayacaktı. sırf İspanyol yetkililerini kuşkulandırmamak amacıyla bu kadar çok cephane sipariş etmişti. Eğer Alman'a geminin adını Mayıs ortasında verirse cephaneyi Haziran sonuna doğru alabilirdi. Fleming şimdiden silahları gizlemişti ve 1 Haziran'da hepsini Belçika'dan Fransa'ya, yani Marsilya'ya götürmek için kamyona yerleştirmiş olacaktı. Saldırı botlarıyla motorları öteki yardımcı malzemelerle aynı anda Toulon'da gemiye yüklenecekti. Schmeisser'ler dışında her şey yasaldı ama bu da her şeyin yolunda gideceğini güvence altına almazdı. Belki de iki hükümetten biri eldeki kim kullanacak belgeleriyle istenileni vermeyebilirdi. Ayrıca giysiler de vardı işin içinde. Dupre Londra'da bunları almaya çalışıyordu. Hepsi en geç Mayıs sonu Toulon'daki ambarda olacaktı. Halledilmesi gereken en büyük sorun gemiydi. Bir aydır uygun bir gemi arayan Zemler'in istedikleri gibi bir gemiyi kısa zaman içinde bulması gerekiyordu. Shannon yatağından kalktı ve telefonla Dupre'nin Bayswater'daki adresine bir telgraf yazdırdı. Telgrafı alır almaz onu aramasını istedi. Daha ahizeyi yerine koyar koymaz telefon çaldı. ''Merhaba benim.'' ''Merhaba Julie.'' dedi Shannon. ''Cat, nerelerdeydin?'' ''Uzaklarda, yurt dışındaydım.'' ''Bu hafta sonu burada mı olacaksın?'' ''Evet, olacağımı sanıyorum.'' Aslında Zemler'den gemi bulduğunu bildiren bir haber gelmeden yapacak bir şeyi yoktu. Şu anda Alman'ın nerede olduğunu bile bilmiyordu. ''Çok iyi.'' dedi telefondaki kız. ''Hafta sonunu birlikte bir şeyler yaparak geçirelim.'' Yorgunluktan olsa gerek Shannon'ın anlama gücü azalmıştı. ''Ne gibi şeyler?'' diye sordu. Julie bilimsel açıklamaya geçti. Ama daha sözünü bitirmeden Shannon söylediklerini hemen gelip kanıtlamasını istedi. Bir haftadır öğrendiklerini söylemek için sabırsızlanan Julie sevgilisini görünce ona vereceği haberleri unutmuştu. Ancak gece yarısı olduktan sonra hatırlayabildi. Yüzünü neredeyse uykuya dalmakta olan paralı askerin yüzüne yaklaştırdı. Ve ''Biliyor musun, geçenlerde senin adını gördüm.'' dedi. Shannon onu silkti. ''Bir kağıdın üstünde.'' diye üsteledi Julie. Kollarının arasındaki başı yastığa gömülü olan Shannon yine ilgilenmedi. ''Nerede gördüğümü söyleyeyim mi?'' Shannon hiçbir tepki göstermedi, yine omuz silkti. ''Babamın masasının üstündeki bir dosyada.'' Eğer Julie onu şaşırtmak istediyse bunu başardı. Shannon birdenbire yerinden fırladı, kızın iki kolunu sıkıca tuttu. ''Canımı yakıyorsun.'' dedi Julie. ''Babanın masasının üstündeki hangi dosyada?'' ''Bir dosyada.'' dedi hıçkırarak. Gözlerinde yaşlar belirdi. ''Sana yardım etmek istedim.'' Shannon biraz rahatladı ve yumuşadı. ''Niçin gidip baktın?'' diye sordu. ''İki de bir soruyordun. Ben de masasında bir dosya görünce göz attım. Sonra da senin adını gördüm.'' ''Anlat bana baştan başlayarak.'' dedi Shannon. İyice yumuşamıştı. Julie anlattıktan sonra kollarını Shannon'ın boynuna doladı. ''Seni seviyorum Cat.'' diye fısıldadı. ''Onun için böyle davrandım. Yanlış bir şey mi yaptım yoksa?'' Shannon bir an düşündü. Julie çok şey biliyordu ve onu susturmanın iki yolu vardı. ''Beni gerçekten seviyor musun?'' diye sordu. ''Evet, gerçekten seviyorum.'' ''Yaptığın ya da söylediğin bir şeyden ötürü bana kötülük gelmesini ister misin?'' Julie ondan biraz uzaklaştı ve gözlerine baktı. Bu sahne okul sıralarında kurduğu düşlerinin aynısıydı. ''Hiçbir zaman ağzımı hiç açmayacağım. Bana ne yaparlarsa yapsınlar.'' dedi. Shannon şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. ''Sana kimsenin bir şey yapacağı yok.'' dedi. ''Yalnızca babana ne beni tanıdığından ne de o dosyayı gördüğünden söz et, anlıyor musun? Afrika'daki bir maden işiyle ilgili bilgileri toplamam için bana görev verdi. Eğer birbirimizi tanıdığımızı duyarsa işime son verir. O zaman da başka bir iş bulmam gerekir. Geçenlerde bir iş önerisi aldım. Buradan millerce uzakta, Afrika'da bir iş için. Eğer babam bu konuda bir şey duyarsa buradan ve senden ayrılmam gerekecek.'' Shannon istediği etkiyi yarattı. Julie onun gitmesini istemiyordu. Shannon er ya da geç bir gün gideceğini biliyordu. Ama bunu henüz Julie'ye söylemesinin anlamı yoktu. ''Bir şey söylemeyeceğim.'' diye söz verdi. ''Birkaç şey sormak istiyorum.'' dedi Shannon. ''Üstünde maden fiyatlarının yazılı olduğu bir kağıt gördüğünü söylemiştin. Başlığı neydi?'' Julie kaşlarını çatarak sözcüğü hatırlamaya çalıştı. ''Dolma kalemlerde kullanılan bir madde. Pahalı dolma kalemlerin reklamını yaparken bu sözcüğü kullanırlar.'' ''Mürekkep mi?'' diye sordu Shannon. ''Platinyum.'' dedi Julie. ''Platinum.'' diye düzeltti Shannon. ''Bir soru daha. Dosyadaki başlık neydi?'' ''Evet evet, onu hatırlıyorum.'' dedi Julie sevinçle. ''Peri masallarından alınmış gibi bir şey. Kristal dağı.'' Shannon derin bir soluk aldı. ''Hadi sevgilim, git bana bir kahve pişir.'' Mutfaktan fincan seslerini duyunca yatağın başucuna oturdu ve Londra'yı seyretmeye başladı. kurnaz piç diye soludu. Ama bu kadar kolay olmayacak Sir James, bu kadar ucuz olmayacak. Sonra da karanlığa doğru bir kahkaha attı. Aynı cumartesi akşamı Benny Lambert sürekli gittiği meyhaneden sallana sallana evine dönüyordu. Shannon'ın verdiği parayı franka çevirmiş, bütün tanıdıklarına içki ısmarlamıştı. Arkadaşlarına büyük bir iş başardığını ve başarısını kutladığını gururla söylemiş, kızlara şampanya yağdırmıştı. Kendi de bu arada içkiyi kaçırmış, öylesine sarhoş olmuştu ki 100 metre gerisinden onu izleyen arabanın farkına bile varmıyordu. Evine yarım mil kala boş bir alanda arabanın yanına yaklaşmasından bile kuşkulanmadı. İşin iç yüzünü anladığında çok geç kalmıştı. Arabadan inen iri yarı karaltı yanı başında bitmişti bile. Tam söylenmeye başlamıştı ki bir el yakasına yapıştı ve midesine inen bir yumruk sesini kesti. Benny Lambert iki büklüm oldu, yakasındaki el çekilince olduğu yere yığıldı. Başucunda duran karaltı belinden 60 santim uzunluğunda bir demir çubuk çıkardı. İri yarı adam inlemekte olan Lambert'in üstüne eğilerek bir elini sağ kalçasına dayadı. Öteki elindeki demir çubuk vınlayarak Lambert'in diz kapağına birden iniverdi. Lambert ezilen bir fare gibi bağırdı ve bayıldı. İkinci diz kapağının kırıldığını duymadı. 20 dakika sonra Tom Hart bir mil ötedeki bir barın telefon kulübesinden patronuna telefon ediyor, telefonun öteki ucunda bulunan Ruse başıyla onaylıyordu. "Güzel," dedi, "sana yeni bir haberim var. Shannon'ın her zaman kaldığı otel. Henry Allen biraz önce otelin Bay Kate Brown'dan mektup aldığını bildirdi. Ayın 15'i için bir oda ayırtmış, anladın mı?" "Ayın 15'i," dedi Tom Hart. "Evet, o gün otelde olacak demektir." "Sen de orada olacaksın," dedi telefonun öteki ucundaki. "Bu arada Henry oteldeki adamıyla temas halinde olacak. Sen de o gün öğleden sonra otelin yakınında bir yerde bulunacaksın." "Ne zamana kadar?" diye sordu Tom Hart. "Tek başına otelden çıkana kadar," dedi Ruse. "Sonra da bildiğini yapacaksın. Bu iş için $5,000 vereceğim." Telefon kulübesinden çıkan Tom Hart'ın ağzı kulaklarındaydı. Birasını yudumlarken sol koltuğunun altındaki tabancasının ağırlığını duyuyordu. Bu onu daha da neşelendirmişti. Birkaç gün sonra onun sayesinde küçük bir servet sahibi olacaktı. Bundan hiç kuşkusu yoktu. Kendi kendine bu iş kolay olacak diye söylendi. Öldüreceği adam Cat Shannon bile olsa kendisini tanımıyordu ve onun niçin orada olduğunu bilmeyecekti. Kurt Zemler pazar sabahı telefon etti. Telefon çaldığında Shannon yatağının üstüne çırılçıplak uzanmış sırt üstü yatıyordu. Julie de mutfakta kahvaltı hazırlıyordu. "Bay Kate Brown," diye sordu santral memuru. "Evet, benim. Sizi Cenova'dan Bay Semolina arıyor." Shannon yataktan fırladı ve telefonu iyice kulağına dayadı. "Lütfen bağlayın," dedi. Alman'ın sesi uzaktan geliyor ama söyledikleri kolayca anlaşılıyordu. "Carlo?" "Evet Kurt. Cenova'dayım." "Biliyorum. Ne haber?" "Buldum. Bu kez hiç kuşkum yok. Tam istediğin gibi. Ama onu almak isteyen biri daha var. Eğer tekneyi almak istiyorsak onlardan daha çok para vermemiz gerekecek. İyi bir tekne. Bizim için çok iyi. Buraya gelip onu görür müsün?" "İstediğimiz gibi olduğundan emin misin Kurt?" "Evet. Şilep olarak kayıtlı ve Cenova merkezli bir şirketin malı. Sipariş üzerine yapılmış." Shannon düşünüp taşındı. "Yarın gelirim. Hangi otelde kalıyorsun?" Zemler Oteli'nin adını söyledi. "İlk uçakla geleceğim ama ne zaman orada olacağımı bilmiyorum. Öğleden sonra otelden bir yere ayrılma. Gelir gelmez seni ararım. Bana da bir oda ayırt." Birkaç dakika sonra BEA'ya telefon ediyordu. Alitalia'nın 9.05'te kalkıp Milano yoluyla öğleden sonra bir de Cenova'da olacak uçağında yer ayırttı. Julie elinde kahveyle döndüğünde Shannon gülümsüyordu. Eğer gemi gerçekten istediği gibiyse alım işini 12 günde bitirdikten sonra ayın 15'inde Paris'te Langarotti ile olan randevusuna yetişebilirdi. Zemler'in gemiyle ilgili öteki işleri yapabileceğinden kuşkusu yoktu. 1 Haziran'a kadar Zemler gemiyi hazırlardı. "Kimdi?" diye sordu Julie. "Bir arkadaş." "Ne arkadaşı?" "İş arkadaşı." "Ne istedi?" "Gidip onu görmem gerek." "Ne zaman?" "Yarın sabah İtalya'da." "Ne kadar kalacaksın?" "Bilmiyorum, 15 gün belki de daha çok." Julie kahve fincanının üstünden somurttu. "Bu kadar uzun zaman ben ne yapacağım?" diye sordu. Shannon sırıttı. "Yapacak bir şeyler bulursun. Yapılacak öyle çok şey var ki." "Sen bir domuzsun," dedi Julie. "Ama eğer gitmen gerekiyorsa gitmelisin. Bu durumda da yarın sabaha kadar zamanımız kalıyor öyleyse. Sevgili Tom Cat'im, bu süreyi en iyi biçimde değerlendirmeliyiz." Kahvesi yastığının üstüne döküldüğünde Shannon Sir James Manson'ın tatlı küçük kızını doyurmanın yanında Kimba'nın sarayını ele geçirmenin bir tatil sayılabileceğini düşünüyordu.